Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تو مگو مرا ودان شهبار نیست و کریمان کارها دشوار نیست demiş Hazreti Pir. Huzura varmak için bende takat yok deme. Büyüklerle iş görmek zor değildir, gam yeme. Bir Yahudi vezirle işimiz vardı. O Yahudi vezir biliyorsunuz kendini surete Hristiyan olmuş göstermişti. Kralla anlaşmışlar. Ben Hristiyan olayım. Hristiyanları inandırmak için de sen bana işkence yap. Kulağımı kes, burnumu şey et, kafamı yar, başımı, gözümü yarala. Bana işkence yap ki onlar da benim Hristiyan olduğuma gerçekten inansınlar. Sonra da beni hapse attır ki o Hristiyanlar, hapiste olan Hristiyanların ancak böyle. Bu siyaset bütün işlerde geçerlidir. Önleyemeyeceğin şeyin yönünü değiştireceksin. Yani baktın ki karşı çıkıyorsun, duramıyorsun, engelleyemiyorsun. O zaman ona yön vereceksin. Yolunu şaşırtacaksın. Yahut ikiye böleceksin. Yahut birbirine düşüreceksin. Bu siyaset her zaman devam eden bir şeydir. Yani bu bir kuraldır. Önleyemediğin kuvveti mutlaka sen yönlendirmeye çalışacaksın. Motoru durduramıyorsan direksiyona geç diyor yani. Evet, hoş geldiniz, sağ olun. Vezir ne yaptı? Evvela onlara Hristiyanlık hakkında çok güzel şeyler söyledi. Sonradan da İncil'in hükümlerini değiştirmek için bir takım tedbirler aldı. Daha doğrusu akılları karıştırmak için. Şimdi bu İncil'in sonunda biliyorsunuz Atinalılara mektup var, Korintoslulara mektup var falan, o mektupları okursanız her birinde başka başka meseleler vardır. Halbuki mesela Peygamber Efendimiz Çin hükümdarına yazmış, Heraklius'a yazmış mektuplar var. İşte İran hükümdarına o zaman yazmış. 8-10 tane mektup var işte. Bir tanesi şu anda şeyde, Londra'da, yani Heraklius'un Mısır Mukavkıs'a yazdığı mektup var. O mektupların hemen hepsi aynıdır. Böyle Esselamu ala men ittebe'al huda diye başlar mektup. Tevhidden bahseder, kelime-i şehadetten bahseder ve kendisinin peygamber olduğunu, yeni bir din getirdiğini, Allah'ın dinine teslim olmak gerektiğini söyleyen kısa, böyle yarım sayfalık kısa mesajlar özmüş. Yani dinin esası neyse, iman esasları o kadar mektup. Ve hemen hemen hepsi aynı. Hatta o mektuplardan birinin bir tüccar kervanıyla birlikte Çin hükümdarına gönderildiğini söylemişti Hamidullah Bey kendi araştırmaları neticesinde bir derste. Öyle. Yemen Melikine yazdı. Habeş Necasi'ne yazdı. Habeş Necasi o zaman vefat etmişti ama yerine bakan şey vardı. İkinci kral vardı. Necasi. Bu böyledir. Şimdi vezir ne yaptı? Vezir o beylerden birinin namına bir tomar tanzim etti ki o tomarların hepsi de meslek ve mezhep itibariyle birbirinden farklıydı. O tomarlardan her birinin hükümleri başka türlü ve biri başından sonuna kadar diğerine aykırıydı. Bu mektupta neyi müdafaa ediyorsa ötekinde onun zıddını. Mesela bir mektupta söyleyecek zaten şimdi. Bir mektupta mesela cömertliğin, yardımseverliğin güzel olduğunu bahsediyorsa öteki mektupta tutumlu olmanın, kendi malına mülküne sahip çıkmanın önemli olduğunu söylüyor. Yani işte bir mektupta şey ederken şükürden bahsederken öteki mektupta bunun nankörlük olduğunu söylüyor. İşte bir yerde kendi malına sahip çıkarsan, gayret gösterirsen, şimdi tek tek söyleyecek. Tomarın birinde demişti ki riyazatın faydası yoktur. Şimdi dikkat edin. Bu yolda cömertlikten başka kurtulacak cihet bulunmaz. Öyle sen oruç tutacaksın, aç bırakacaksın kendini. Halbuki Hristiyanlık temelde riyazat üzerine kuruludur yani şimdi. Yani bir o dinde kendini Hristiyanlıkta ne kadar dünya nimetlerinden mahrum bırakırsan Ne kadar acı ve ıstırap çekersen öbür dünyadaki mükafatın ona göre o kadar büyük olacaktır. Şimdiki Hristiyan'ın felsefesi budur. Bizde öyle değildir efendim. Bizde iki dünyada da saadet ve nimet isteyeceğiz. Ve şükredeceğiz. Nimete şükür, belaya sabırdır. Sabırla da bulursun yolunu, şükürle de bulursun. Tomar'ın birinde demişti ki, senin açlığın da, cömertliğin de mahvuduna karşı şirk koşmak olur. Sen kim oluyorsun da böyle Allah'ın rızasını kazanmak için riyazete gireceksin, oruç tutacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Allah'ın böyle şeylere ihtiyacı yoktur. Sen böyle şeylerle uğraşma diyor. Gamda olsun, rahatta olsun, tevekkül ve teslimiyetten başka amellerin hepsi kul için tuzaktan ibarettir. Sen diyor teslim ol Rabbine, itaat et, üst tarafına karışma. İşte bizim biraz Bektaşilerin şeyine benziyor. Muhabbet deyip başka işle uğraşmamak gibi. Şey, evet, diyor ki bu işin özü, aslı falan. Tamam muhabbettir ama seven sevdiğinin yolunda bir şeyler yapmak zorunda değil mi yani? O, sırf seviyorum demekle muhabbet sabit olur mu? Sen evladını sadece seviyor musun yoksa ihtiyaçlarını karşılıyor musun? Hasta olduğu zaman o doktora götürüyorsun, altını temizliyorsun, bakıyorsun, her şeyi yapıyorsun. Muhabbet hizmetle tamamlanırsa muhabbet olur, işe yarar. Yoksa kurulaktan ibaret kalır. İşte hizmet dediğimiz şey de Allah'a karşı ibadettir. İbadetin Allah'a faydası var ama kulun eğitiminde faydası vardır. Kulun olgunlaşmasında faydası vardır. Askerlik gibidir ibadet. Namazın Allah'ın elbette senin namazın orucu yoktur. Neyse sonradan yaparız şeylerini, yorumlarını. Bana sıracı gelince tabii mecbur kalıyoruz. Tomar'ın birinde demişti ki vacip olan hizmettir. Yoksa tevekkül düşüncesi bahisi töhmettir. Sen diyor gayret edeceksin, hizmet edeceksin. Öyle tembellik, tevekkül falan böyle bir şey yoktur. Tam aksini söylüyor. Tabii ki emir ve nehirlerde kendi aczimizi ve Hakk'ın kemali kudretini görüp anlayalım. Tomar'ın birinde demişti ki kendi aczini görme. Aklını başına al. İnsanın kendisinde acz görmesi Allah'ın nimetine küfranlı yapıyor. Yani nankörlük yapmasıdır. Allah sana madem ki kuvvet vermiş, el, kol vermiş, bacak vermiş, güç vermiş, akıl vermiş, kullan bunları sonuna kadar diyor. Hizmet et. Ki doğrusu da budur. El vermiş, iş ya çalışasın diye. Ayak vermiş, yürüyesin diye. Şimdi Allah'ın verdiği ayakları artık bu medeniyette kullanmıyoruz. Bir duraklıktaya arabayla gidiyoruz. Maydanoz almaya arabayla gidiyoruz. Bakkala gidiyoruz. Her şey. Ve Allah'ın verdiği ayaklarda atıl kalınca bu sefer romatizmalar başlıyor. Diz ağrıları başlıyor. Vücut ağrıları, bel ağrıları başlıyor. Hepsi hareketsizlikten. Postacıların ne dizi ağrar ne bel ağrır. O mektup dağıtanlar var ya, sabahın köründe kalkarlar 8'inden akşam 5-6'ya kadar. O senin, o hane senin, o bu... bu. Mahalle o sokak senin sokak. Dolaşır dururlar. Hiç diz ağrısı, bel ağrısı, romatizma falan tanımazlar. En az romatizmayla şey edenler de denizcilermiş. Bu balıkçılar gelmişler. Sürekli suyun içindeler. Ama tuzlu su onları koruyor işte Allah'ın hikmeti olan. Sürekli rutubet içindeler. Oraya karşı bir aşılanma oluyor. Efendim, bir muafiyet tesir ediyorlar. En çok ağrı çekenler oturup televizyon seyredenlerdir. Evet. Ciddi söylüyorum, şey söylemiyorum. Ben hekim değilim ama 30 tane hekim arkadaşım var, hep işlerindeyiz yani. Soruyoruz, onlar da söylüyorlar. Yani diyoruz, bu neden diyor, hocam bu bundan olur diyor. Yani uzman hepsi maşallah. İçlerinde Hayati Bey gibi akupunkturcu olanlar abdesti hala yazmadı. Abdestin akupunktur bakımından insana sağladığı sağlıktan bahsedecek. Mesela elimizi yaşıyor. Niye suyu dirsekten akıtıyoruz ve ucun parmaklarımızdan akıtmıyoruz? Çünkü bu hem bir masaj şeyidir hem bir akupunktur ilkesidir. Çünkü kan uç uzuvlarda şey eder. Niye suyu mesela topuktan akıtıyoruz abdest alırken? Halbuki parmak uçlarından akıtmak lazım. Hayır, ters yönde tatbik etmektir. Çünkü kan şeye buluşur, uç kısımlara yerleşiyor. O kanı tekrar yerine getirmek için bu taraftan doğru sıvazlıyoruz böyle ters tarafa. Hem bu bir masaj yapmış oluyoruz, hem sinirleri uyarıyoruz. Hem de bu el, yüz ve ayaktaki bütün o sinir uçlarında akupunktur merkezleri iç organları harekete geçiriyor. Yani bir abdest alırken sadece dış uzuvlarımız değil, hepsinin içeride merkezi var. Kadınların küpe takması tokluk hissini veriyor. Eğer tam yerinden delinirse. Rastgele olmayacak. Onun bir şeyi var, hikmeti var. Genç kızlarınız olursa, çocuklarınız olursa gidin akupunkturculara deldirin. Kulaklar. Evet, tokluk hissi veriyor. Kadınlarda bilhassa işte hamile oldukları zaman vesaire diyordu. O hormonlar tabii aşırı hızlı çalıştığı için yemek iştahı arttırıyor. İştahı arttırınca da kilo alıyorlar işte. Şimdiki gibi Amerikalılar yarısı obez. Radiyallahu anhum ecma'in. Niye küpe kullanmıyorlar? Bakıyorsun o şeylere, Nijerya, Sudan'da falan kızlara bakıyorsun, 2 metre boyunda dal gibi. Küpe kullanıyorlar. Evet. Şeyler. Tabii oradan beslenme şeyleri de var. Tabii bayat gıda, hazır gıda, bol şeker, bol yağ, lezzetli şeyler. Onun Sudan'da nerede bulacak öyle şeyleri? Kurban bayramından kurban bayramına et yiyor. Bulursa o da. Enseye şey vermenin, hafif şöyle meshetmenin, başa meshetmenin bile bu beyinde, zihindeki şeyler, bilhassa o ense kökü şeydir biliyorsunuz. Soğancık dediğimiz iki şeyin sağ ve sol beyinden gelen şeyin, sinir şeylerinin çapraz olarak kesiştiği yerdir. Yani bir nevi nasıl suyla çalışan motorlar varsa, suy nasıl motoru soğutmada yardımcı oluyorsa, abdest de bilhassa en işleyen uzuvları hem soğutlanma, serinletmede işe görüyor hem de psikolojik rahatlık veriyor. Zaten hadesten taharettir, onu size söyleyeyim. Necasetten taharet değildir. Hades demek manevi kirlerden arınmak demektir. İşte şehvettir, bilhassa öfkedir. Hazreti Mevlana diyor, hades şehvet ile öfkedir diyor. Bu ikisine hakim olduysan sen diyor yakayı kurtarsın. Yiğit adam sana derler diyor. Öfkesine ve şehvetine hakim olan yiğit kişidir diyor. O kadar. Bunların hepsini şey ediyor. O serinlik, o suyun, soğuk suyun rahatlığı, hatta kışın bile soğuk suyla abdest almak daha iyidir. Uyarıcı gücü bakımından. Evet, devam ediyoruz. Kendi aczini görme dedi. Aklını başına al. Kendinde acz görmek Allah'ın nimetine nankörlük etmektir. Kendine verilen kudreti gör. Allah sana kudret, kuvvet vermiştir. Bunları kullan. Kudretindeki kulları Allah'tan bil, onun bir nimeti olarak kabul et. Sana verilen bu kuvveti, bu gücü Allah'tan bilirsen en büyük ibadete sen diyor. En büyük derecelere erersin. Doğrusu da budur tabi. Tomar'ın birinde demişti ki bu ikisinden, yani kendinde acca kudret görmekten geç. Böyle şey olmaz. Nazara sığan, görülebilen her ne varsa hepsi tevhid yolunda manevi put sayılır. Kendinde vehmettiğin ne kadar güç ve kuvvet varsa hepsi Allah'a karşı şirk gibidir. Şimdi tabi bunların hepsinde incelik vardır. Sonunda söyleyeceğim yani. Kendinde verileni kendinden bilirsen şirktir. Allah'tan bilirsen şirk değildir. Ha. Ben yaparım, ben ederim, ben yaşarım, ben başarım falan dediğin zaman o gerçekten şirk olur. İbadeti bile kendine mal edersen şirk olur. Allah lütfetti, kısmet etti, ben ibadetimi yaptım, hamdolsun. O fırsatı verdi, o kuvveti verdi, o aklı verdi, o isteği verdi. deyip bütün onları Allah'tan bildiğin zaman problem yok. Yani kaynağı itibarıyla, yaratıcısı itibarıyla onu sana ihsan eden gücün Allah olduğunu felç oluyorsun, hepsi bitiyor işte. Yerinden kıpırdayamıyorsun. Ondan sonra da aman ya Rabbi diyorsun. Peki felç olmadan önce de aman ya Rabbi'ydi. O da o zaman da Allah vermişti sana onu. Vermediği zaman farkına varıyorsun. Ha, bunun Allah'tan olduğunu. Ama kullandığın, verilmiş de kullanmış olduğun zaman Allah'ı unutuyorsun. Böyle şey yok. Ha, bunu kendinde diyor işte, böyle kuvvet görmek, vehbetmek bu Allah'ın kudretine karşı gelmektir. Tomar'ın birinde demişti ki, dikkat ederseniz bunların hepsi tasavvufun meseleleridir. Aynı zamanda. Zaten Hazreti Mevlana bunları misal olarak veriyor. Yoksa Yahudi vezir falan onu ne ilgilendirsin? Bunu aslında bizim için söylüyor bunlar. Biz ama bunu vaktiyle olmuş hikaye gibi anlıyoruz. Bizim problemlerimiz bunların hepsi. Hala konuşmakta olduğumuz problemler. Bektaşı babasına soruyorsun, baba Erenler namaz kılar mısın? Canım diyor, her bayram kılıyoruz ya diyor, daha ne olacak ya diyor. Sonra dem alıyor musun deyince, o diyor akşamdan akşama canım diyor. Hiç almıyormuş gibi yani. Akşamdan o söyleyişinde bile onun için kendine göre bir şey vardır, bir tertip, bir siyaset vardır yani. O bakımdan evet. Tomar'ın birinde demişti ki, bu mumu söndürme. Çünkü nazar ve istidlal bir meclisin mumu gibidir. Yani aklını kullan. Nazar ve istidlalden geçersen, huslat gecesinin yarısında mumu söndürmüş gibi olursun ve karanlıkta kalırsın. Halbuki, فَوْزُرُ اِلَى اَسَرِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَهْتِ. Yani ilimle, böyle tecrübeyle yahut da nazarla, şeyle, nasıl gözlemle falan bir şey, varılacak bir şey değildir. Biz gözlemi Allah'ın şey için yapmıyoruz ki, Allah'ın üzerinde yapmıyoruz. Allah'ın eserlerini gözlemleyip, onun kudretinin, yaratanın kudretini oradan anlamak için yapıyoruz. O gözlemleri. Bir çiçeğin açması bile mucizedir. Bir fidanın yerden çıkması mucizedir. Yani ektiğin tohum. Eferaytum ma tedrus ma şey diyor. Ma tahrusun? E entum tezra'unahu em nahnu zari'un diyor. Vakıa suresinde. Siz diyor tohumu diyor toprağa atarsınız. Onu siz mi canlandırıp şey bitki haline getiriyorsunuz zannediyorsunuz? Diyor. Onu biz canlandırıyoruz diyor. Hayatı veren odur. Hay olan Allah'tır. Sonra bir başka yerde yine Hazreti Mevlana diyor ki o yağan yağmura o toprak nasıl şükreder biliyor musun diyor. O yağan yağmurun Rabbine, kendisine toprağa yağmur gönderdiği için. Hemen arkasından diyor alel acele çimenler çiçekler açarak Allah'a şükür olsun diye çiçekler sunar diyor. Yağmurun Rabbine hamd ve sena etmek, şükrünü öyle ifade eder diyor. Toprak bile şükreder diyor. Biz aman efendim toprak cansız diyor. Cansız olursa oradan canlı çıkar mı? Cansızdı da bu kadar canlı niye topraktan çıkıyor? Ama hay Allah nereye tecelli ederse oradan hayat çıkar. Hay sıfatı nereye şey ederse, yani güneş ışığı gibi nereye vurursa orayı aydınlatır. Tomar'ın birinde demişti ki korkma. Nazar ve istidlal mumu, nazar dediği gözlem, istidlal de şey yani işte ne diyoruz şimdi biz ona? İrdeleme diyoruz yani. Tahlil. Evet. Yapıp bir sonuca varmak. Mukayese. Yani müessiri bulmak için esere bakmaktan vazgeç ki ona mukabil yüzlerce nur görmüş olasın. Bir yerde diyor ki nazarı kullan Allah'ın kudretini eserlerinden gör. Orada diyor ki Allah'ı eserlerini öyle tercih etmekle, araştırmakla, onun üzerinde deney yapmakla yahut gözlem yapmakla Allah'ın kudretini göremezsin. Sen doğrudan doğruya Allah'a bak diyor. Ne yapacaksın eserlerini? Şeyle uğraşacaksın. Tabi bunlar şey tasavvufun da meselesidir. Şeriatta istidlal dediğimiz yani bu metot olarak şeyi kıyas metodu şeyden, eserden müessiredir şeriatta. Yani bakacaksın kainatta, işte hayata bakacaksın, doğada olup bitenlere bakacaksın. Ha, bunu yaratan vardır, bir yaratan vardır. Bunların hiçbirisi kendiliğinden olmaz, olamaz diyorsun. Kendiliğinden oluyormuş gibi görünür. Yani saat kurulmuşsa çalışır. Eğer sen o saati kuranı yahut da yapanı görmediysen, onu hesaba katmıyorsan, o saat orada gerçekten kendiliğinden çalışıyor. Pili bitinceye kadar. Sen dünyanın yaratılışında bulunmadığın için, geçen şeyde işte amiyane şeyler söylüyorlar. Konuşup duruyorlar. Bize lazım olsaydı Kur'an kainatın nasıl yaratıldığından anlatırdı. O bize lazım değil. Bize Adem'den bu tarafı lazım. Ondan önce maymunmuş, canavarmış, yılanmış, akrepmiş, hiç önemli değil. Adem'de Havva'dan bu tarafı insanlığın bize şey, başlangıç noktasından itibaren orası bize lazım. Oradan ötesini ne konuşacağız? Ha, İslam seni Müslümanlık yahut Kur'an yahut vahiy yahut işte tasavvuf, tarikat, din dediğimiz şey beşer soyundan insan meydana getirmek için gelmiştir. Beşer nedir? Beşer canlı, bir canlı türünün adıdır. Keçi, sığır, koyun gibi, tavuk gibi, hindi gibi bir cinsin adıdır beşer. E bak, bizim de ciğerimiz var, keçinin de ciğeri var. Keçinin kılı bizim kılımıza çok benziyor. Yani saç olarak. Aynı. Bakıyorsun. Atın kuyruk şeyleri biraz daha kuvvetlidir. Kılları. Ondan da şey yapıyorlar işte, kemençe, saz falan yapıyorlar. Şey, yani elbette beşer olarak müşterek taraflarımız var. Biz de et kemikten meydana gelmişiz. At da, beygir de, hatta fil de. Yine et, kemik vesaire falan. Yediklerimiz de aynı. Onlar da ot yiyorlar. Biz ikisini de yiyoruz. Hem et yiyoruz hem ot yiyoruz. Allah bizim midemizi öyle yaratmış. İyi ki öyle yaratmış. Yoksa balık yiyemezdin, yumurta yiyemezdin. Bu beşerin problemidir. Bu insanlık problemi değildir. İnsan olmak için akıl, vicdan, irade, neden? Ruhi melekeler, ruhi yetiler, yeteneklerle insan oluyoruz. O bizim bir şairimiz var. Hani Tevfik Fikret, Allah rahmet eylesin yine. Neyse. Diyor ki, ne diyor? Vatanın ruhi zemin, nev-i beşer milletim insan, insan olur ancak buna izanla inandım falan diye onun bir beyti var. Bilmiyor, bir şey bildiği yok. Hikmet söylediğini zannediyor. Dünyanın hiçbir yerinde beşer olmakla övünen bir halk yoktur. Yani biz anamızdan beşer doğarız ama aldığımız eğitimle insan haline geliriz. Bu çok önemli bir şeydir. Dikkat edin, Er-Rahman suresinde Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan diyor. Yani vahiy kültürünü aldıktan sonra insan oluyoruz. O zamana kadar beşeriz. Daha açık söyleyeyim. Beşer bir defter gibidir. Onun bilgiyle dolduğu zaman adına kitap diyoruz. Bizim insanlığımız ruhumuza yüklediğimiz değerlerledir. Kültürel değerlerle insan oluyoruz yani. Bunun içinde din var, ahlak var, görenek var, adet var, edep var, hepsi var. Bunları soyutladığın zaman bir hayvan kalır ortada. İki ayaklı bir sığır. Sığır bile ondan şey, onun da çünkü bir takım şeyleri var. Kazandığı, elde ettiği yetenekler var yani. Hiç olmazsa çift sürmeyi bilmiştir, öğrenmiştir. At yahut atlamayı öğrenmiştir. Engelli koşularda o eğitilmiş atlarla yabandaki at aynı mıdır? Yabani bir hayvan olur çıkar insan. Hiçbir değer yoktur. Evvela dil tabii, dil öğreniyoruz. İnsanlarımızla ilgili neyimiz varsa hepsi sonradan öğrenilmiş şeylerdir. Yürümeyi bile öğrenmişizdir. En çok bir insanın enerji vererek harcadığı şey yürümektir. Yani 80 senelik ömrü içinde en çok yorularak, en çok terleyerek, en çok enerji harcayarak öğrendiği şey iki ayak üstünde durup yürüyebilmektir. O çocukların işte 8-10 aylıkken nasıl heyecanlandıklarını, bir adım atmak için nasıl böyle 5-10 dakika titrediklerine bak. En zor öğrenilen şey yürümektir. Ama onu öğrendikten sonra sanki biz hiç böyle bir şey öğrenmemişiz gibi. Bize çok kolaymış geliyor. Çünkü unutmuyoruz sürekli yürüdüğümüz için. Hasta olup da böyle bir ay, iki ay Allah korusun yatıp yataktan sonra kalkıp da ayağa kalkıp bir adım atmanın ne kadar büyük nimet olduğunu görürsün. Bir felçli için, bir uzun zaman yatağa düşmüş bir hasta için ayağa kalkıp adım atıp yürümenin nasıl büyük bir nimet olduğunu farkına varır o zaman. Allah şey etmez. Ama akıl başkalarının tecrübelerinden istifade etmektir. İlla ki onun olduğundan felç olmaya gerek yok. Felçlileri görürsün, onların durumuna bakarsın, oradan bir ders çıkarırsın. Aynı şey olur gider. Allah korusun. Kimseye dert vermesin. Hiç. Mum söndürülünce cam şem'inin nuru artar diyor. Senin Leylan senin sabrından mecnun olur. Sen diyor bir şeyin peşine koşmaya uğraşma. Leyla'yı seviyorsan sabret. Leyla gelir seni bulur. Sen onun Leyla'sı olursun diyor. Sen onun arkasından koşar gidersen o naz eder, seni yorar, işte isteksiz davranır, seni üzer falan. Ne olsa sabret. Sabredersen Leyla gelir sana bulur. Öyle bir şey yok aslında. Her kim zühdü kanaat gösterip de dünyayı terk edecek olursa dünya ona doğru koşar, gelir. Hazreti Ali'nin de buna benzer bir sözü var. Sen dünyanın peşinden koşarsan o senden kaçar diyor. Sen Allah'a doğru gidersen dünya peşinden gelir diyor. Tabii kısmetin olduğu müddetçe. İstiyorsan eğer. Bir arkadaşım vardı çok böyle zengin oldu. Zengin çocuğuydu da. Zengin olmayı da çok severdi. Ben ona dedim ki arkadaş ne zaman paranın her şey olmadığını anladığın zaman zengin olacaksın. Paranın ne zaman her şey demek olmadığını anladığın zaman zengin olacaksın. Çünkü bizim Sadık amcamın abimiz vardı. Öyle demişti. Ben de çok zengin olmayı istiyordum. Kendisi kimyagerdi. Hep böyle yeni deneyler, yeni icatlar, yeni buluşlar falan peşinde. Sürekli laboratuvarda. Bir şey bulayım da zengin olayım diye. İcat, keşif yapacak falan. Güm diye patlamış da bir tedbirsizlikle iki gözü birden gitti diyor. Halbuki ben diyor o deneyleri, o çabaları hep zengin olayım diye yaptım. Hocam diyor hastaneden çıktım gözlerimin teri ama iki gözü kör karışım. Hal öyle. Çok da akıllı, çok da zeki bir adam. Ondan sonra diyor neyi elimi attıysam altın oldu diyor. Aklımın, hayalimin alamayacağı kadar Allah bana servet verdi diyor. Ve şimdi diyor Allah'a şükrediyorum gözümü aldığı için diyor. Çünkü ben çok diyor hırslıydım. Çok fazla aşırı derecede. Bir an önce zengin olmak istiyordum diyor. Şimdi diyor Allah'a demek ki Allah hiç bedava bir şeyi vermiyor insana diyor. Evvela Yusuf'u kardeşlerinin ihanetine uğratıyor. Kıskançlıktan kuyuya attırıyor. Arkasından bilmem kervana saptırıyor. Gittiği hanımefendisinin orada iftirasına uğruyor. O onu zindana attırıyor. O kadar çileden sonra al sana peygamberlik, al sana sultanlık. Evet. Felek naşadını şadan eder ama neden sonra diyor. Felek naşad olanı yani şadan eder ama neden sonra diyor. İşte tabii yani onun sabrını, tahammülünü, iradesini, izanını, her şeyini geliştirip onu peygamber olacak hale getirmeden peygamberlik verilir mi öyle? Çocuğun eline sen şeyi veriyorsun, tabanca veriyorsun, o da kendi kendini vurur. Her şeyi hazırlayarak verir Allah. Peygamberimiz de öyle. Evvela babasını hiç görmüyor. Anasından 5 yaşında anasını kaybediyor. Ondan sonra işte dedesinin yanında, amcasının yanında büyüyor. Böylece ondan sonra da o yalnızlığın, o Abdülmuttalib'in çölde develerini güderken, o tabiatla baş başa olmanın, o dağlarda, o derelerde neler düşündü, nasıl yaşadı, neler hissetti. Eve geldiği zaman onu kucağına alacak bir annesi yok, bir babası yok. Bu Allah'tan başka kimsesi yok. O nasıl yetişti, nasıl Allah'a bağlandı, ne duygularla gelişti ki Allah ona peygamberlik verdi. Evet. Tabi yani şey değil şimdi öyle. Evvela hazırlıyor Allah, yetiştiriyor, ondan sonra da veriyor. Yani o çileler bir yere şey oluyor, onun gelişmesi için veriliyor. Zaten bir, şimdi Hazreti Mevlana diyor, sen diyor benim nimetlerimi anladın ama kahrımı anlamadın diyor. O benim kahrım da seni diyor geliştirmek içindi, daha kötü şeylerden korumak içindi diyor. Sen benim kahrımı zulüm zannettin diyor. Halbuki o da seni himaye etmek içindi diyor. Onun için tabi oraya geldiğin zaman zaten Yunus gibi oluyorsun. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyor. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken, ya hılatu yahut kefen. Hiçbir şey fark etmez diyor. Her şey sıfırlanıyor çünkü orada. Bir tek Allah. Hani. Cennet, cehennem bile sıfırlanıyor. Azapla lütuf, her şey sıfır. İşte o tam bakabillah makamıdır. Esas tevhid odur işte. Onun gözünde ne dünya, ne ahiret, ne nimet, ne cennet, ne hiçbir şey, ne mal, ne mülk. Her şey sıfırlanıyor, her taraf Allah'la doluyor. O zaman da öyle konuşuyor. Lütuf, kahır falan. Sadece isimleri var onların. Hiçbir şey yok. Yani onlar da hayal. Bu da geçer yahu demiş zaten. Diyen öyle söylemiş. Ha, dünya nedir? Biz dünyadan ne anlıyoruz? Onu söylüyoruz. İşte dünya, içinde yaşadığımız dünyadır. Evdir, yiyecektir, giyecektir. İşte suların akmasıdır, caddelerin temiz olmasıdır, trafiğin düzgün çalışmasıdır. İçinde yaşadığımız hayattır. Dünya, bizim dünya dediğimiz şey bunlardır. İşte nimetler. Evlattır, okuldur, derstir, neyse. Evet. Halbuki Hazreti Mevlana'ya göre dünya bunlar değildir. Bunlar gayet için normal şeylerdir. Dünya içinde yaşadığımız dünya ve onun nimetleri değildir. Dünya bizi Allah yolundan engelleyen şeylerdir. O da tabii sevgidir. Neyi seviyorsan o senin putun oluyor. Allah'ı seviyorsan her şey sıfırlanıyor gözünde. Onun için diyor ki bu dünya sevgisi eğer içine dolarsa beden denilen bu gemiyi batırır. Eğer sen o sevginin üstüne çıkarsan o seni yüzdürür, Allah'a götürür. Mesele budur. Bu dünyayı içinde mi taşıyorsun, ayaklarının altına mı alıyorsun? Allah bu dünyayı senin emrine vermiş, ayaklarının altına sermiş. Olduğu yerde kalsın. İşte bir şeyden bahsetmiştik. Tahincizade, Allah rahmet eylesin, Hoca Efendi bir mahalle imamı, Sivas'ın yukarı mahallelerinden birinde. O hutbeden inermiş, tam cuma namazına duracaklar. Cemaate döner söylermiş. Yahu cemaat ne olur Allah aşkına, şu paralarınızı kalbinizden çıkarın, cebinize koyun. Paranın yeri ceptir. Zaten ceptedir paralar. Sevgisini demek istiyor. Şu diyor para sevgisini kalbinizden çıkarın, cebinize koyun. Paranın yeri ceptir. Allah'ın yeri kalptir diyor. O kalbinizdeki para sevgisini çıkarın, onun yerine Allah sevgisini koyun ki şimdi namaza duracağız diyor. Ey Allah'ım, sana kalbimi getirdim, sana sevgimi getirdim. Zaten onu ayetten alıyor. Ayet öyle söylüyor. Diyor ki, İlla men etallaha bi kalbin selim. Ancak Allah'a temiz kalple gelenler kurtulur. Her namazda kalbimizi sunuyoruz Allah'a aslında. Ama biz namazı jimnastik gibi kılıyoruz. Jimnastik de olmuyor tabii yani. Jimnastik bile olmuyor. Namaz kalb ile kılınır. Allah kalb ile sevilir. Kalb ile zikredilir. Allah, Allah diye bağırıp çağırmaya gerek yok. Yum gözünü, kapat ağzını, o yukarıya seslendiğin Allah şeyini içine doğru seslen. Onu Peyami Safa Yalnızız romanında anlatır. Orada bir Nakşi şeyhinden bahsederken diyor ki kapa ağzını, dilini der, tut, hiç kıpırdatma dilini. O diyor içindeki, beynindeki Allah şeyini kalbine doğru seslen diyor. Ak. Yukarı dışarıya bağıracağına içeriye bağır diyor. Şarj olmak gerekir. Bu cep telefonların şarjı var ya. İçini şarj edeceksin, içini dolduracaksın. Bu iş gönül işidir. Tomar'ın birinde demişti ki, Allah sana ne vermişse onu icat ederken sana şirin kılmıştır, senin için yaratmıştır. Cenab-ı Hakk'ın sana müyesser kıldığını hoşlukla kabul et. Kendini zahmet ve meşakkate düşürme. Ne verdiyse kabul et. Kanaat sahibi ol diyor. Verilene kanaat et. Daha fazla bir şey yapma diyor. Tomar'ın birinde demişti ki kendi isteğini bırak. Çünkü senin tabiatından makbul olan kötü ve merdut bir harekettir. Çünkü nefs-i emmarenin diyor isteklerini terk et. Çünkü nefs-i emmare hep kötülüğü emreder. Bu da ayettir aslında. İnnen nefse le emmâratun bissû. Yusuf suresinde. Bir ayettir. Ve mâ uberri'u nefsî. Hem de cüzbaşıdır. Cüz. Ve mâ uberri'u nefsî. İnnen nefse le emmâratun bissû. Demişti. Ben kendimi büsbütün temize çıkarmaya çalışmıyorum. Çünkü nefis zaten insana kötülüğü emreder. Buradaki emir telkin manasındadır. Kötülüğe meyleder, seni kötülüğe itikler. İçimizden kötü dürtüler bizi kötülüğe itikler. Bu bir şeydir. Nefsi emmare diğer canlılarda bulunan nefistir işte. Demin söylediğim gibi evvela şehvettir, bedenin ihtiyaçlarıdır. Dünya nimetlerine olan aşırı düşkünlüktür. Oburluktur. Zevzekliktir. Tasavvuf ehli boş kelama dahi tahammül etmezler. Bir yerde dedim ki niye bunlar çok çay içerler falan. Arkadaş dedi ki bana Allah selamet versin halen hayat. Dedi suyun bile çiğini sevmezler dedi. Pişirip de içerler dedi. Çiğlik yok. Zevzeklik yok. Boş laf yok. Şimdi Mahir Bey Allah rahmet eylesin. Mahiriz hocamız. Akif Bey'den bahsediyor. Ben Akif'i çok severim tabii. Oğlumun adı da Akif'tir yani. Babamı kızdırmak bahasına. Bir tek oğlum var. Babam dedi ki yok benim adımı vermez. O Akif koyacak demiş. Tahmin olarak söyle. Benim zaten aklımda o vardı. Sevdiğimi bildiği için. Yani babam bile kıskanmıştır benim Akif sevgimi. O da severdi de Akif'i bir şey demedi. Sevmediği biri olsaydı karşı çıkardı zaten. Onun için Akif dedi ya ders okutur ya ders dinler ya fıkra anlatır ya fıkra dinler. Boş lakırdıya tahammülü yoktu der. Mehmet Akif'in Mahir Bey böyle tarif etmişti. Ya ders okutur. Diyor ki biz diyor ondan şeyi okuduk. Hafız divanını okumuş Akif'ten. Ankara'da ilk meclis açıldığı zaman Akif Bey orada mebus, Mahir Bey de Vehbi Koç'la beraber lisenin son sınıfında öğrenciler. Meclis başkanı demiş ki mebusların içinde doğru dürüst yazı bilen yok. Bu yazısı güzel olan, hızlı yazabilen öğrencilerden, lise talebelerinden birkaç tane bize siz müdüre söylüyorlar, lise müdürüne. Derin de bunlar Ankara Sultanesi'nde okuyorlar o zaman. İşte 8-10 kişiydik diyor. İkisi aklımda. Mahir Bey, Vehbi Koç vesaire falan. Meclis öğleye kadar ders yapıyor. Lise binasında ilk meclis o zaman. Öğleden sonra da o talebeler kalıyorlar, katiplik yapıyorlar. Sonra eksiklerini tamamlayıp temize çekiyorlar o günkü şeyleri. Tep yok, bir şey yok. Hep yazıyla. Yani yetiştirerek birisi yetiştirerek birleştiriyorlar. Bu diyor ki öyle. Oradan tanıyor. Akşam diyor meclis saati bitince diyor giderdik Akif Bey'den ders alırdık diyor. Ve okuduk diyor. Hafız divanını okuduk. Ben o zaman şiire işte İran şiirine hafıza falan çok meraklıyım diyor. Aptal kafa diyor. Oku sana İbnül Fariz'i diyor. İbnül Fariz de Arapça yazan bir büyük bir mutasavvıf. Geçen söylemiştim bir sözünü. Bir beytinde diyor ki ey sevgili, eğer bana cemalini göstermeyeceksen bari lenterani de de diyor sesini duyayım diyor. Sen beni göremezsin diyor Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa dedi ya Tur'da, ya Rabbi bana görün, ben seni görmek istiyorum dedi. Cenab-ı Hak da lenterani dedi ona, sen beni göremezsin dedi. Velakin unzur ilel cebeli, şu dağa bak dedi, bak buraya ne olacak şimdi. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Dağ eriyip akmadan önce Musa bayıldı, yere düştü. Sonra har diye dağ çöktü. Musa uyanıp kendine gelip baktığı zaman bakıyor ki o tepe yerinde yok. Neden sonra? İşte bu dünyada sen dünya gözüyle göremezsin. Şimdi oraya atıfta bulunuyor İbnül Fariz. Ey sevgili diyor. Eğer bana cemalini göstermeyeceksen, görmek istiyorum ama göremeyeceksen, bari Musa'ya seslendiğin gibi bana de ki lan terani, sen beni göremezsin de sesini işiteyim diyor. Çok ince, çok hassas, çok Allah sevgisini müthiş bir şekilde dile getiren işte Mahir Bey onun için dedi. Aptal kafa diyor, okusana İbnül Fariz'i diyor, baştan sona tasavvuf, baştan sona aşk-ı ilahi. O zaman gençtik diyor, hafız divanı, hafız da mühim adamdır. Yani hafızın kabri üzerinde işte şey vardır ya, Yahya Kemal da bir hafız hayranıdır aslında. Burada tabi وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ, peygamber size ne verdiyse onu alın diyor. Rızayı pakine hizmet, rızaullah'a hizmettir. Ubudiyet ona aynıyla Allah'a ibadettir. Biraz bu biraz aşırı bir meyit. Buraya almış şeyi. Şeyini söylemediğine göre herhalde kendisinin, yani Tahir-ül Mevlevi'nin bu beyt. Söylememiş şeyini. Sahibini. Kendi şiirleri de var. Ara sıra böyle serpiştiriyor. Yani peygamberimiz için ya rızayı pakine, peygamberin rızasına hizmet etmek, Allah rızasına hizmet etmektir. Ubudiyet ona, peygambere kulluk etmek, aynıyla Allah'a ibadettir. Aynen Allah'a ibadettir. Tabi burada yine bir ayette şey ediyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ diyor. Ayette öyle. De ki ey benim kullarım, Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz. Şimdi bu tam Türkçesini tercüme ediyor. De ki ey benim kullarım, Şimdi burada biz Muhammed'in kulları mı oluyoruz? Allah'ın kulları mı oluyoruz? Halbuki başka birçok yerde kendisi bizzat söylüyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ diyor Allah. Kullarım sana beni sorarlarsa de ki yakın. Onlara da demiyor. Aradan mesela sadece yakınım diyor. فَاِنِّي قَرِيبٍ ben yakındayım. Yakınlarında. Ne kadar yakın? Şah damarından daha fazla yakın. Evet. O diyor. Bir yeri. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Allah sizinle beraber. Yine yetmedi tabi. Enfal suresinde de başka bir yerde diyor ki يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Allah kişiyle kalbi arasına girer. Allah'ın giremeyeceği, çıkamayacağı hiçbir yer yoktur. Her yerde hazır ve nazır diyoruz ya, kişiyle kalbi arasına girer. Bu sırat-ı müstakim dediğimiz doğru yol. İşte ihdine sıratel müstakim, ihdine sıratel müstakim diyoruz ya, dümdüz ve doğru yol. İnne Rabbi ala sıratı müstakim diyor bir ayette. Benim Rabbim de sıratı müstakim üzeredir. Sırat-ı müstakimin bir ucunda akıl var, öteki ucunda vicdan var. İçimizde o sırat-ı müstakim, dışarıda o hani bir de şey var, onun bir senaryosu var. İşte cehennemin üzerinde büyük bir köprü, bizim asma köprü var ya, bu Boğaziçi köprüsü gibi falan. Altında kazanlar kaynıyor, işte katran kazanları, böyle büyük alevler falan, cehennem. Öyle anlattılar bize çocukken. Tamam. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Şimdi kıldan ince köprüden diyor Adem mi geçer? Ya uçar yahut düşer yahut kaçar diyor. Yani üçünden biliyor yani. O kadar köprü. Dışımızdaki köprüden bahsetmiyor. İçimizde, aklımızla vicdanımız arasında hassas, kıldan ince, kılıçtan keskin, sanal, hayali bir köprü var. Dops doğru köprüdür. Zaten iki nokta arasındaki doğrudur. En yakın mesafe. Onun tam orta yerinde Allah var işte. İster bu taraftan git, ister o taraftan gel. Allah'la karşılaşırsın. فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ nereye dönersen dön Allah, Allah'la yüz yüze gelirsin. Kainatta da öyle, dış dünyada da öyle, iç dünyada da öyle. Kaçacak hiçbir yer yoktur. Aklını, izanını, vicdanını kullanarak hayata baktığın zaman, kainata baktığın zaman her yerde Allah'la yüz yüzesin. Çünkü Allah'ın eserleriyle, onun kudretiyle, onun nimetleriyle yüz yüzesin. Vicdan tarafına, iç dünyamıza baktığımız zaman yine aynı şeydir. İster akıl yoluyla git, içinde tefekkür yoluyla git, hikmet yoluyla git. İster vicdanını kullanarak aşk ve sevgi yoluyla git. Bir yerden sonra karşına yüz yüze geleceğin şey Allah. فَاَيْنَمَا تُوَلُّهُ فَسَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ nereye dönersen dön Allah'la yüz yüzesin. Onunlasın, onunla berabersin. Bunu anlatıyor. Peki hocam bütün bunlar böyle de niye biz farkında değiliz? Onu da Peygamber Efendimiz söylüyor. İşlenen her günah kalpte küçük bir kara leke olarak teşekkül eder diyor. Misal tabi bu, temsili bir anlatır. Sonra diyor günahlar arttıkça bunlar alışkanlık haline gelir. Sonra tiryakilik haline gelir. Zevk almaya başlarsın, heyecan duymaya. Sonra da karakter haline gelir. Senin bir özelliğin olur, baş özelliğin olur. Karakter dediğimiz o şeydir. Psikolojide bizi tarife şey olacak en üstün huyumuza karakter diyoruz. Karakter haline gelir. Hazreti Mevlana da diyor, işte diyor o günahlar arttıkça kalp bütünüyle işlenir, paslanır ve Allah'ın nurunu yansıtmaz olur. O diyor senin yapacağın iştir. Tevbe ve istiğfar ederek, iyilik yaparak diyor kalbini temizleyeceksin ki Allah'ın içindeki nurunu görebilesin. Tıpkı şey olur. Eskiden şey gaz lambaları vardı. Onun bir şeyi var üstünde, camı vardı. O camı eğer silmezsen zamanla iz tutar, simsiyah olur. İçindeki ışığı yansıtmamaya başlar. Onu haftada bir veya 3-4 günde bir iyice temizleyip takacaksın ki. İşte bu lambalar da öyle canım. Şimdi sen bunu siyaha boyasan üstünü ışık vermez olur. Allah yarattığı her kula, insana وَنَفَخْنَ فِيهِ مِنْ رُحِنَا diyor zaten. Biz ona ruhumuzdan üfledik diyor. Allah yarattığı her insanın kalbine kendi nurundan nur koymuştur. Ama sen o nurun önünü kapatıyorsan, üstünü kılıf gibi siyah bir perdeyle örtüyorsan, elbette içindeki nur. Zaten tasavvuf aslında bizi içimizdeki nura giden yolu göstermektir. Tasavvufun dışarıda bir meselesi yoktur işte. Kötü huylar, kötü alışkanlıklar, kötü duygu ve düşünceler evvela kötülerden, en büyüklerden. İşte şeytan taş diyoruz ya hacda, büyük günahlar, orta günahlar, küçük günahlar diye. Bir yerde de Peygamber Efendimiz diyor ki, لَا كَب۪يرَةَ مَعَ الْاِسْتِغْفَارِ وَلَا صَغ۪يرَةَ مَعَ الْاِسْرَارِ. Aynen hadis budur ve sahih hadistir. İstiğfar ile günah büyük de olsa affolur. Bir defa büyük bir günah işledin, tevbe edersin, istiğfar edersin, pişman olursun. Bir daha işlemezsen hiç işlememiş gibi affolur, silinir gider. Günah küçük de olsa, inatla ve ısrarla sen onu sürdürmeye devam edersen o günah büyük haline gelir diyor. Ve Hazreti Mevlana sesleniyor, ey Hüsamettin diyor, o kötü huy başlangıçta bir küçük solucan gibidir diyor. Onu şöyle ayağın altına azıp ezersen hemen ölür diyor. Ama sen onu beslersen o solucanı sonra seni de yutan bir ejderha haline gelir diyor. O Hazreti Musa'nın elindeki ejderhayı misal gösteriyor işte. O bütün kötü huylarımız öyledir. Başlangıçta kolay. Alışkanlıkla sigara alışkanlığı da öyledir, içki alışkanlığı da öyledir. Hiç kimse rakı içerek alkolik hale gelmemiştir yani. Evvela bira içersin, o biraz şey olunca, biraz içine vodka katarsın, bilmem ne olur, biraz şarap derken gittikçe şey olur, alkol miktarını yükselttikçe, sonradan işte neyzen gibi artık alkolsüz yaşayamaz olursun, ona da alkolik diyorlar. İçmediği zaman sarhoştur çünkü, içmediği zaman kendinde değil. İçecek ki, o miktarda alkol alacak ki kendine gelebilsin. Evet. İşte ona da alkolizm diyoruz. Zaten Allah korusun. Yani şey, aynen Bektaş Baba söyle demiş zaten. Bütün günahlar demiş rakı gibi olsaydı, yani sarhoş etseydi, kaç kişi ayık kalırdı ben onu görürdüm falan demiş. Evet, yani maalesef şey yani, biz hep görünenlere aklımız eriyor da, bizim içimizde o görünmeyen o kadar put, o kadar pislik, o kadar kötülük var ki Allah kurtarsın hepimiz. Böyle ufak tefek gayretlerle, lafını etmekle de kurtulmaz işte. Allah'a sığınacaksın. Böyle bir durumda ya Rabbi benim gücüm kendimi arındırmaya, kendimi kendimden kurtarmaya yetmiyor. Sen bana yardım et, yol göster diye. Bütün dualarımız bu yönde olması lazım aslında. Oh Allah'ım. Bu 80. beyt. Bu devam edecek bu. Bu bitmedi daha. Bu böyle bu tomarlar devam ediyor. Yani neler daha. Ama tabii bu tomarları anlatırken Hazreti Mevlana aynı zamanda bize ders vermek için anlatıyor. O hikaye belki tam bunun buradaki anlatıldığı gibi olmamıştır. Bir iki oyun vardır, bir iki şey vardır. Gerekçe gerçekten de öyle. Bakın İncil'in sonunda var. Mektuplar var işte. Tarsus'tan gidiyorlar Atina'ya. Oradan Efeslilere mektup var, Korintoslulara mektup var, Atinalılara mektup var. Onlar halen bugünkü elimizdeki İncil'lerin sonunda. En son bölümdür bu. Mektuplar bölümü. Oradan bakın o mektupların birini okun, ötekini okun. Ne kadar farklı olduklarını görürüz. Hazreti Mevlana o meseleden hareketle bize esasen tasavvufun problemlerini anlatmaya çalışıyor. Kendi içimizdeki problemleri anlatıyor. Evet. Benim size bir vaadim vardı. Bir şiir okuyacaktım size. Bunun için getirdim bu dosyaları. Böyle bir şiirle bitirelim. Ondan sonra da vakit geldi zaten. İnşallah Bu dosyaları yanıma almıştım. Hangisinde olduğunu? Buradaymış. Bu efendim şeyin, Niyazi'nin. Rumuz-i enbiyayı vakıf-ı esrar olandan sor. Enel hak sırrını candan geçip berdar olandan sor. Sonra anlatacağım. Biraz size kelimeleri. Niyazi tabi yani şimdi. Yürü var ehli tecridi alaik ehline sorma. Anı canı cihanı terk edip deyyar olandan sor. Gehi kahru gehi lütfun kemalin bilmek istersen fena ender fenada yok olup hem var olandan sor. Bugünkü dersimizle ilgili de onun için. Dila bu mantıkı tayri fesahat ehli anlamaz. Bunu ancak ya attaru yahut tayyar olandan sor. Anadan doğma gözsüzler kemahi görmez eşyayı, niyazi veçhi dildarı, ölül efsar olandan sor. Diyor. Bu da Niyazi Mısır'ın kısa bir şeyi. Rumuz-i Enbiya'yı, Enbiya'nın şeylerini, sembollerini, gizemlerini daha doğrusu, vakıf-ı esrar olandan sor, bu sırra vakıf olandan sor, onlar anlatsınlar sana diyor. Sen onu gidip de hacıya hocaya sorma. İşin içinden gelenlere sor diyor. Enel hak sırrını geçip berdar olandan sor. Candan geçip berdar, candan geçip asılan berdar asılma asfı şeydir. İdam edilmek yani dar ağacına asılmak manasına gelir. Enel hak sırrını candan geçip berdar olandan sor. Hallacı Mansur'u kastediyor yani. O enel hak dediği için asıldı. Bu diyor niye asıldı? Candan geçmişti zaten diyor. Yürü var ehli tecridi, alaik ehline sorma. Ehli tecrid dediğimiz nirvana'da son mertebeye gelenler. Hiç mertebesine erenler. Demin söylediğim işte her şey sıfırlanıyor ya. O bütün dünya kocaman bir sıfır. Ama bir yukarısı da tevhiddir işte. Beka billah mertebesidir onun. Maalesef şeyde yoktur. Buda'da yoktur çünkü Buda şeyden bahsetmedi, tevhidden bahsetmedi. Sadece arınmaktan bahsetti. Ona sordular, dediler ki Tanrı var mıdır, yok mudur? Ben size Tanrı var mıdır, yok mudur diye bir şey söylemiyorum. Ama içinizdeki pisliklerden arının diye diyor. Size söylüyorum. Ruh var mıdır, yok mudur diye sordular. Aynı şey onlar için de söylüyorum. Ben size ruh vardır veya yoktur demiyorum dedi. İçinizdeki pisliklerden arınmaya çalışın diyorum dedi. Çünkü 240 milyon tanrısı vardı o zaman Hindistan'ın. Hala da öyledir Hindu dinlerinde. Her kudret bir tanrı şeklinde algılanıyor. Akrep sokup adam öldürdüğü için tanrı sayılıyor. Kobra yılanı tanrı, işte inekler tanrı. Yani kutsal değer atfettikleri, kendilerinden biraz bir şey, bir özellik gördükleri her şeyi tanrılaştırmışlar. Ganj nehrinin suları tanrıdır falan. Yani çok. O zamanki Hindistan'ın nüfusu 100 milyon. 240 milyon tanrı var. Yani milattan önce 500. senelerden bahsediyoruz. Yani Buda'nın yaşadığı devrinde bütün Hindistan'ın nüfusu 100 milyon değil. Ama 240 milyon tanrı var. En büyük din alimleri bile onları ezbere bilemezler, mümkün değil çünkü. Kitaplara bakar bunlar yani. Karıştıracaksın böyle koca koca kitaplar, Vedalar var işte. Onlar bu tanrı nedir, özelliği nedir, niçin bu tanrıdır falan diye onların vasıflarını öyle bileceksin. Öyle büyük bir tanrı külliyatı diyelim. Tanrılar külliyatı. Onun için. Onun için Buda dini, Buda deseydi ki tanrı vardır, 240 milyona bir tane daha eklemiş olacaktı. Çünkü onların idraki o tanrıyı anlayacak güçte değillerdi. Avrupalılar Hazreti İsa'nın peygamberliğini bile anlayamadılar. Çünkü peygamberlik kavramı yoktu. O kavram olmayınca tanrılaştırdılar. Ya zaten Sezar, Roma kültüründe ölenler tanrılaşıyordu. İsa da onlardan biri gibi hemen tanrı oluverdi. Kolay. Çünkü peygamber onu anlayacak ön kültür yok, ön kavramlar yok. Ama Süryani Kilisesi, Nastori Kilisesi, Yakubi Kilisesi doğru anladı. Çünkü gidin Süryanilere, Hazreti İsa peygamberdi. Alo. Ha buyur. Yarın Cuma'ya geliyorum. Ne oldu, beklerim olacağım. Sağ ol. Allah. Neyse, bu iş uzun iş. Bitirelim şeyi. Yürü var ehli tecridi. Alaik dünyayla ilgilenenler demektir. Dünya ehline sorma diyor. Bu dünyayla ilgilenenlere sen nirvana nedir? Ehli tecrid nedir? Fena fillah ne demektir? Bunları diyor. Dünya ehline sorma. Yani bakkala, çakkala, sırayla, mal mülk satanlara, pazar yerinde uğraşanlara, soğan sarımsak satanlara sorma bunu diyor. Anı canı cihanı terk edip deyyar olandan sor. Canı ve cihanı terk edip kendini seyahate verip Allah yoluna düşüp o yolda gidenlere sor diyor. Bu iş nedir? Gehi kahru gehi rutfun kemalin bilmek istersen, Allah sana bazen kahır veriyor, bazen lütuf ediyor. Bunun diyor eğer en son noktasının niçin olduğunu bilmek istersen, fena ender fenada yok olup hem var olandan sor. Bakabillah mertebesi işte. Hem fena ender fena, fena içinde fena, yokluk içinde yokluk. Ama dünya manasına yokluk değil. Kendi nefsini yok ederek, kendini tüketerek. Ha. Yokluk içinde yokluk olup hem on sonunda da hakiki varlıkla bir olan, beraber olan, var olandan sor diyor. Dila bu mantıkı teyri fesahat ehli anlamaz. Ey Niyazi diyor. Dila ey gönül, ey gönül. Ey gönül bu mantıkı teyri, bu kuş dilini edebiyatçılar bilmez diyor. Fesahat ehli anlamaz. Dilciler, edebiyatçılar bu kuş dilini bilmezler. Bunu ancak ya attaru ya tayyar olandan sor. Burada da şey yapmış yani. Manevi cinas yapmış. Bu mantıkı tayyar, kuş dilini tayyarı kullanmış burada. Birisi Feridüddin Attar, öteki de şey işte. Allah'ım ya Rabbi. Anadan doğma gözsüzler, kemahi görmez eşyayı. Kör gibi bakanlar bu diyor eşyaya, varlığa. Onun hakikatini anlamazlar. Niyazi veçhi dildarı, ulul ebsar olandan sor. O sevgilinin diyor cemalini, basiret sahiplerinden sor. Bu dünya gözüyle görülmez o diyor. Çok güzel bir şiirdir. Tekrar okuyorum. Rumuzu enbiyayı vakıfı esrar olandan sor. Enel hak sırrını candan geçip berdar olandan sor. Yürü var ehli tecridi alaik ehline sorma. Anı canı cihanı terk edip deyyar olandan sor. Gehi kahru gehi lütfun kemalin bilmek istersen, fena ender fenada yok olup hem var olandan sor. Dila bu mantıkı tayri fesahat ehli anlamaz. Bunu ancak ya attaru yahut tayyar olandan sor. Anadan doğma gözsüzler kemahi görmez eşyayı. Niyazi veçhi dildarı ulul efsar olandan sor. Sor ama cevap alabilir misin? Yani sormak yetmez, anlamak lazım. Söylerler de sormak da yok. Ama zaten o soruyu soracak hale gelen bir şeyler bildiği için soruyor demek. Güzel soru ilmin yarısıdır diyor Hazreti Ali Efendimiz. Zaten hoca sorar sınıfta. Soru soran var mı falan diyor. Evet. Biz de soruyoruz şimdi. Soru soran varsa cevaplayabiliriz. Bildiğim biliyorsak tabii yani. Öyle şey yok. Ben biliyorum. Ben her şeyi, böyle bir iddiamız yok. Allah korusun. Bilirsek söyleriz. Dün birisi söyledi, çocuğun kafasına takılmış. Biz diyor, bir hocanın birisi demiş, biz peygamberin kullarıyız. Şimdi Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Peki ey kullarım, Allah emrediyor peygambere. De ki ey kullarım, ey kullarım dediği zaman kim diyor? Peygamber diyor. O ifadeye göre biz peygamberin kulu oluyoruz. Askerlik yapanlar bilirler. Önce bölüktesin. Başında manga komuta. Önce onbaşının emrini yerine getireceksin. Sonra çavuşun. Sonra teğmenin bölük komutanlığı, işte sonra tabur komutanlığı, sonra Allah, sonra zaten ordu komutanı emri sana gelmez. O tümene gelir. Tümenden sonra emir kademe kademe kademe sana tebliğ edecek olan ya onbaşıdır ya çavuştur. Albay gelip de manga manga dolaşı şey etme. O çağırır şeyleri, tabur komutanlarını onlara söyler. Bu ala meratibihim. Yani ati'ullah ve ati'ur rasul diyor zaten Allah. Allah'a da Resulüne de itaat edin dediğine göre itaat her ikisine de farzdır. Efendim ben hadisleri kabul etmem falan. Hadisi inkar etmek peygamberi inkar etmekten hiç farksız, farklı yoktur. Çünkü peygamber o hadislerle beraber peygamberdir. Ha, ama sahtesi varsa ayıklarsın, o başka mesele. O ilim adamlarının işidir. Bir sürü de uydurma hadis vardır şimdi. Bakıyorsun elimizde kitap var. Var. Uyuyorsa tamam. Peygamber söylemese de eğer kitaba uyuyorsa, Kur'an'ın ahkamına ters düşmüyorsa o hadistir. İster Ali söylesin, ister Ömer söylesin, ister Ebu Bekir, ister Abdullah İbni Abbas. Ya peygamberden duymuştur, ya kendi anladığını söylüyor. Onlar da hadistir. Biz de bir sürü şey söylüyoruz. Allah yanlış söylerden korusun ama eğer Kur'an'a uyuyorsa kabul edeceksin. Benim bütün söylediklerimi illaki Allah'ın emriymiş gibi kabul etmeye gelir. Aklına yatarsa kabul edersin. Ters gelirse bakarsın. Çok daha ters bir şey söylersem uyarırsın. Hocam sen ne yapıyorsun? Dikkat et falan diye uyarırsın. Biz de bakarız. Gerçekten yanlış mı söyledik, doğru mu söyledik? Ondan sonra Hazreti Mevlana diyor 6. cildin sonunda diyor ki bu bizim mesnevimiz tevhid dükkanıdır. Bunda birden başka ne görürseniz puttur, onu kırınız diyor. En son cildin sonlarına doğru 6 cilt yazdıktan sonra diyor ki böyle. Biz diyor bu mesneviyi Allah'ın birliğini ve ona olan sevgiyi anlatmak için yazdık diyor. Allah aşkını, Allah tevhidin aşkını dile getirmek için yazdık diyor. O dükkanda, bizim bu dükkanımızda, yani bu mesnevimizde tevhide aykırı ne görürseniz puttur, onu bilin diyor. Peşin peşin söylüyor. Allah bizi tevhidden, Allah sevgisinden, muhabbetinden, peygamberin sevgisinden, ehli beytinin, Allah'ı sevenlerin ve Allah'ı sevenleri sevenlerin sevgisinden ayırmasın. Evet. İnne necmesune remlesune hâb vahyihâb vallahu a'lem bissevâb. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. 10 dakikada fazla otu geçirdik dersi. Bugün şiir dolayısıyla. Bu da bir şey olsun. Sağ olun. Evet, iyi günler.